Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 30. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu haftada inşallah bir başka ayet-i kerimeyle, 31. ayet-i kerimeyle devam edeceğiz. Aslında bugün üzerinde duracağımız, konuşacağımız ayet-i kerime çok önemli bir ayet-i kerime. Her dönemde belki bu ayet-i kerimeyi tekrar tekrar okumaya, anlamaya, hayat tarzı haline getirmeye ihtiyaç var ama bilhassa günümüzde kafa karışıklıklarının arttığı, herkesin kendince bir yol tutturmaya çalıştığı, kendince bir hayat tarzı geliştirdiği, bir modeli rehber aldığı günümüzde bu ayet-i kerimeye sık sık müracaat edip hayatımızı onunla tekrar gözden geçirmekte fayda var. Bu giriş cümlelerinden sonra ayet-i kerimeye geçersek Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah, Bismillah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullahu ve yaghfir lekum zunubakum. Vallahu gafurur rahim. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz merhamet sahibidir. Muhterem dinleyicilerim, ayet-i kerimenin başında kul lafzı, söyle de ki lafzı, Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde yer alan bir ifade. Bu ifade aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözlerin, bu ayetlerin, bu kitabın Allah tarafından indirildiğini gösteren, işaret eden, ispat eden bir vesika durumunda. Başka bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim kelam-ı Resulullah değil, Peygamber Efendimizin kendi sözü değil, kelamullah Allah'ın sözüdür. Peygamber Efendimiz kendisine Rabbimizin vahyettiği Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla çoğu keze ulaştırdığı bu ayetleri, bu sureleri, bu vahyi insanlara ulaştırmakla memurdur. Ancak Kur'an'ın ilk indiği dönemlerde bu sözün ilk muhatabı olan Araplar nasıl bunu Peygamber Efendimiz'e mal etmeye, onun sözü olarak anlamaya ve yaftalamaya çalışmışlarsa, daha sonra pek çok müşrik, pek çok kafir, pek çok dinsiz insan aynı yolu izlemiş ve Kur'an lafızlarının, Kur'an metninin manasının ilahi bir kaynaktan gelmediğini ve Peygamber Efendimiz'e ait onun tefekkürle oluşturduğu sözler olduğunu iddia etmiştir. Haşa. Maalesef bu düşünce zaman zaman farklı kanallarla o kadar çok dile getirilir ki kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen, Allah'a, peygamberine, Kur'an-ı Kerim'e inandığını söyleyen insanlar bile bazen Kur'an-ı Kerim'i hafife almaya çalışmışlar ve onu ilahi kaynaktan uzak Peygamber Efendimiz'in kendi sözü olarak söylemeye çalışmışlardır. İşte bu ayet kul ile başlayan diğer ayetler gibi Peygamber Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın elçisi, Rabbin seni peygamber olarak seçti ve onun emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmakla vazifelendirdi. O halde Allah'ın şu kelamını, şu ikazını, şu müjdesini de insanlara ulaştır şeklinde bir ifadedir. Bazen Rabbimizin bu şekilde başlayan ayetlerde dualar öğrettiğini görüyoruz. Bazen Peygamber Efendimiz'i teselli ettiğini, kafirlere, müşriklere Kur'an lisanıyla cevap verdiğini görüyoruz. Burada da Allah Teala Resulüne çok büyük bir paye vermiştir. Onu diğer insanlardan farklı kılan, üstün kılan, onun Resul olduğunu, kendi nezdindeki, makamındaki yerini insanlara hatırlatan bir ayet vardır. Burada Rabbimiz peygamberine şöyle söylemesini emrediyor. İn kuntum tuhibbunallaha. Ey insanlar, ey müminler, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Şayet siz Allah'ın var olduğunu biliyorsanız, şayet Allah'a inanıyorsanız, şayet Allah'ı seviyoruz diyorsanız, fettebiuni, bana tabi olun. Yani sizin Allah hakkındaki imanınız, sevginiz, peygamber olarak onun gönderdiği bu elçiye, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geçer. Eğer iman iddiasında samimi iseniz, eğer Allah'ı her şeyden çok sevdiğini iddia eden kimselerdenseniz, işte iddianızın ispat edileceği yer, onun gönderdiği elçiye, onun indirdiği kitaba tabi olmaktan geçer. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, bu şartın gereği olarak, böyle bir sevgi iddiasının sonucu olarak onun peygamberine tabi olursunuz. Bunun neticesinde de Allah sizi sever. Demek ki Allah'ın bir kulunu sevmesi için sadece kulun onu sevmesi yetmiyor. Allah'ın bir kulunu sevmesi için kulun Allah'ı sevmekten öte onun gönderdiği elçiye de peygambere de son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de itaat etmesi gerekiyor. Eğer seviyorum diyor ama peygamberi sevmiyorsa, peygambere itaat etmiyorsa, peygamberin sünnetini hayat tarzı olarak kendine beğenmiyorsa, yakıştıramıyorsa, o insan peygambere de Allah'a da olan sevgisinde, imanında samimi değildir. Allah kendisine ulaşacak yolu Peygamber Efendimizin takip ettiği sünnet-i seniyeye bağlamıştır. O halde geçmişte de günümüzde de kim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden koparsa, ayrı bir yol, ayrı bir hayat tarzı kendine geliştirirse, çeşit çeşit bid'atleri, hurafeleri din adına kendine yol edinirse, hayat tarzı edinirse o insan ne Allah'ı seviyordur ne de Allah o kulunu seviyordur. Bu kadar açık, bu kadar net. Bu ayetin iniş sebebi hakkında tefsirlerde farklı farklı rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesinde Yahudilerin daha önce de geçtiği üzere kendilerini Allah'ın sevdiği özel bir grup, seçkin bir ümmet olarak görmeleridir. Nasıl kendileri Allah'ı seviyorlarsa Allah da kendilerini sevmekte ve her türlü hatalarına rağmen onları affetmekte, bağışlamakta, onlara gerek dünyada gerekse ahirette sonsuz rızıklar vereceğini vaat etmektedir. Onlar Allah'ı bu şekilde görüyorlar. Kendi ırklarını, milletlerini de Allah'ın özel muamele gösterdiği bir millet olarak görüyorlar. Bu noktada kendilerini böyle seçkin bir ümmet olarak görmelerinin sebebinin de Allah'ın kendilerini çok sevmeleri olarak ifade ediyorlar. İşte bu ayet-i kerime onların bu sözlerine, bu iddialarına, Allah hakkındaki bu iftiralarına cevap mahiyetindedir. Ey Yahudi milleti, eğer siz Allah'ı sevdiğini söyleyen kimselerdenseniz, Allah sizi seçkin bir millet olarak yaratmışsa, size çeşit çeşit lütuflarda bulunmuşsa, sizi ahirette de her türlü kötülüğünüze rağmen el üstünde tutacaksa, bu bir iddiadır. Fakat Allah bu iddianızı kabul etmemektedir. Çünkü sevgi onun gönderdiği peygambere itaatli olur. Siz Hazreti Musa devrinde, hatta ondan sonra gelen peygamberler döneminde de Allah'ın peygamberlerine tabi olmadınız. Onların gösterdiği ölçüde dini yaşamadınız. Kendinize alimlerinizle, heva ve heveslerinizle ayrı hayat tarzları geliştirdiniz, ayrı dinler icat ettiniz ve kendinizin uydurduğu, şekillendirdiği, bozduğu, değiştirdiği bu dine tabi olmayı Allah'a tabi olmak olarak zannettiniz. Halbuki Allah'ı seven onun istediği gibi yaşar. Allah'ı seven onun kendisini seveceği şekilde bir hayat seçer. Siz kendi yolunuzu seçerek, kendi dininizi oluşturarak, kendi hayat tarzınızı din haline getirerek aslında ne peygamberi, ne Allah'ı, ne de onun gönderdiği dini sevmediğinizi gösterdiniz. Siz sadece kendi nefsinizi, kendi heva ve heveslerinizi sevdiniz. Sadece hoşunuza giden sözler söylediği zaman peygamberleri, alimlerinizi dinlediniz. Hoşunuza gitmeyen şeyleri duyduğunuzda da onları susturmaya, bastırmaya, yok etmeye çalıştınız. O halde bu iddianız, yani sizin Allah'ı sevdiğiniz, Allah'ın da sizi sevdiği iddianız tamamen boştur. Kendi kendinizi kandırmaktan ibarettir. Bu ayetin iniş sebebi hakkında şöyle bir rivayet de vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de Kureyşlilerle beraber bulunduğu esnada onları putlara taparken görmüş ve ikaz etmiştir. Ey Kureyş topluluğu, Allah'a yemin olsun ki siz babanız İbrahim'in dinine karşı çıkıyorsunuz buyurmuştur. Kureyş yani Mekkeliler de biz bu putlara Allah Teala'ya olan sevgimizden ve bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz demişlerdi. Kur'an-ı Kerim onların bu sözlerini yani putlara Allah'ı bize yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz ifadesine bir ayet-i kerimeyle cevap vermiş ve burada da gerek onların bu ifadesinin geçtiği Zümer suresinin 3. ayeti gerekse burada cevap vermiştir. Eğer siz putların sizi Allah'a yaklaştıracağını düşünüyorsanız, Allah'ın sevgisine talip olmayı, Allah'ı sevmeyi istiyorsanız gittiğiniz yol yanlıştır. Siz gerçekten Allah'ın muhabbetine talipseniz, siz gerçekten yönünüzü Allah'a döndürmüşseniz, o halde Allah'tan uzaklaştıran putlara ve diğer kendi zihninizden uydurduğunuz, geleneklerinizden gelen, atalarınızdan gelen bütün evhama, bütün fasit, bozuk düşüncelere veda etmeli ve Allah'ın gönderdiği o son elçiye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmalısınız buyuruyor. Bir insan Allah'ı seviyorum derse, onun peygambere itaati gerekir. Bu itaat neticesinde Allah'ın o kuluna, o kullarına sevgisi ortaya çıkar. Rabbimiz bu sevgiye ilaveten bir de peygamberine itaat etmeyi hayat tarzı olarak benimseyen kullarının günahlarını da bağışlayacağını haber vermiştir. Tabiyenin büyüklerinden Hasan-ı Basri-i Kuddise Sürruh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifini hatırlatarak sakın ola bu hadis-i şerifi okumak, anlamak senin için bir aldanma sebebi olmasın. Sen iyileri sevsen de onlara ancak hayırlı işler yapmakla katılabilirsin. Yahudiler de Hristiyanlar da peygamberlerini severler. Ne var ki onlarla hiç bağlantıları yoktur, kalmamıştır buyuruyor. Yani kuru bir sevgi, kuru bir iddiadan ibarettir. İnsan sevdiğine bağlanır, sevdiğine benzemeye çalışır, sevdiğiyle birlikte bulunmaktan zevk alır. Bütün gönlünü, zihnini, hayatını sevdiğine adar. Bir insan kuru kuruya ben Allah'ı seviyorum, bu sebeple de Allah beni seviyordur, sever demesi sadece kendisini kandırmaktan ibarettir. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin kişi sevdiğiyle beraberdir cümlesi o sevgideki samimiyet kadar ortaya çıkar. Yani ben peygamberi seviyorum ama peygamberle hiçbir ortak noktam yok. Onun hayatıyla hiçbir benzer tarafım yok. Sadece seviyorum demek insanı kurtarmaz. Yahudiler de peygamberlerini, Allah'ı sevdiklerini söylüyorlar. Hatta Hristiyanlar Hazreti İsa'yı o kadar sevdiklerini söylüyorlar ki onu kendi bozulmuş dinlerinde Tanrı mesabesine yükseltmişler. İşte bütün bunlar sevginin doğru kullanılmaması, muhabbetullah denilen Allah'a giden sevginin anlaşılamaması sebebiyledir. Rabbimiz bu manada sevgilerimizi test etmemizi, yoklamamızı, gözden geçirmemizi emrediyor. Eğer bir insan Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa, peygambere tabi olması lazım. Peygambere tabi olmayan, peygamberin sünnetini, emir ve yasaklarını kendine ölçü olarak kabul etmeyen, onun hayat tarzını beğenmeyen bir insan Allah'ı sevmiş olamaz. Allah'ı hakikaten sevmemiş olan kişiyi de Allah'ın sevmesi mümkün değildir. Böyle bir insanın günahlarının da bağışlanması mümkün değildir. Bu ayetten şunu da anlıyoruz. Bir insan sevgisini ortaya koyacak, gayretini, niyetini, istikametini belli edecek, peygambere olan bağlılığını, itaatini gücü nispetinde yapabildiği kadar ortaya koyacak. Bunun neticesinde Allah o kulunu sevecek ve onun gücünü aşan, yapamadığı, ihmal ettiği bir takım hataları, günahları da Rabbimiz görmezden gelecek, silecek. Çünkü peygambere itaat eden insanın aslında günah işlememesi gerekir. Çünkü peygamberimiz günah işlememiştir. Ama bir insan samimi bir sevgiyi ortaya koyduktan sonra, samimi olarak peygambere bağlandıktan sonra kul olarak gayri ihtiyari istemeden veya zaman zaman gücünü aşacak boyutlarda hatalara, günahlara düşebilir. İşte Rabbimiz sevgisiyle, mağfiretiyle bu tür hataları, günahları da sileceğini, yok edeceğini haber vermiş oluyor. Rabbimiz gafurdur, mağfiret sahibidir. Kullarını her türlü günahlardan temizlemeye kadirdir ve rahimdir, merhamet sahibidir. Merhameti her şeyi kuşatmıştır. O halde Allah'ı seven, peygambere itaat eden insanların Allah'ın kendisini sevmesine ve kendisini affetmesine dair ümitleri olabilir. Bu sevgi, bu itaat o ümitlerini canlı tutar. Ama bir insanın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaati yoksa, onun Allah'a da gerçek bir sevgisi yoktur. Allah'ın da o kuluna veya o kullarına karşı ne sevgisi ne de mağfireti söz konusudur. Rabbimiz kalbimizi kendi yoluyla birleştirsin. Rızası yolunda niyetlerimizi, amellerimizi muvaffak kılsın. Bizi Habibinin yolundan ayırmasın. Bizi sevdiği kullar arasına, affettiği kullar arasına dahil eylesin. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uzunca bir hadis-i şerif var. Bu programda bu hadis-i şerifin metnini okuyalım, tercümesini okuyalım. Çok kısa bir giriş yapalım ama inşallah önümüzdeki hafta bu hadis-i şerifi biraz daha açmış olalım. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki hadiseyi haber verdi. Bunlardan birini gördüm, diğerini de bekliyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şunları söyledi. Şüphesiz ki emanet, insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize emanetin kalkmasından bahsetti ve şöyle dedi. İnsan bir kere uyur ve kalbinden emanet çekilip alınır. Ondan belli belirsiz bir iz kalır. Sonra bir kere daha uyur, yine kalbinden emanet alınır. Bu defa da ayağının üzerinde yuvarlandığın, korun bıraktığı bir iz gibi eseri kalır. Sen onu içinde hiçbir şey olmadığı halde kabarık görürsün. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eline çakıl taşları alarak ayağının üzerinde yuvarladı. Sözlerine de şöyle devam etti. Neticede insan o hale gelir ki insanlar alışveriş yaparlar da neredeyse emaneti yerine getirecek bir kişi bile kalmaz. Hatta şöyle denilir. Filan oğulları arasında emin bir adam varmış. Bir başka kişi hakkında da ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı bir kişi denilir. Oysa kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Şüphesiz ki bir zamanlar sizin hanginizle alışveriş yapacağıma aldırmazdım. Çünkü alışveriş yaptığım kişi Müslümansa, dini, kendisini benim hakkımı vermeye yöneltirdi. Şayet Hristiyan veya Yahudi ise, valisi benim hakkımı vermeye onu sevk ederdi. Fakat bugün sizden sadece belli birkaç kişiyle alışveriş yapıyorum. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, benzeri bir rivayette, Tirmizi ve İbn-i Bace'de yer alır. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerifte anlatılacak çok mevzu var. Uzunca bir hadis-i şerif. İfadelerin bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait, bir kısmı Huzeyfe radıyallahu anh'a ait. O yüzden biz baş tarafından birkaç cümleyle başlayalım. Huzeyfe radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin sırlarını paylaştığı mühim bir sahabi. Peygamberimiz ona münafıkların isimlerini söylemiş. Aynı zamanda fitnelerle ilgili, ümmetin başına gelebilecek ileride büyük hadiselerle ilgili de ona bir takım ipuçları vermiş, bir takım haberler öğretmiş. İşte Huzeyfe bin Yeman ismindeki bu peygamberimizin sırdaşı sahabinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi anlatırken ben diyor hadisin bir kısmını gördüm, öbür kısmını da bekliyorum. Yani Huzeyfe radıyallahu anh peygamberimiz vefat ettikten sonra onun anlattığı bu hadis-i şerifteki hadiselerden bir kısmını bizzat kendisinin yaşadığını söylüyor. Fakat peygamberimize de o kadar büyük bir imanı ve bağlılığı var ki ben şu ana kadar görmedim ama o hadis-i şerifte olan kısmını, diğer görmediğim yerleri de göreceğimi ümit ediyorum diyor. İşte aslında ashab-ı kiramın peygamberimizin sözlerine karşı bakış tarzını özetleyen çok mühim bir ifade. Onlar peygamberimizin el-emin, es-sadık olduğuna bütün kalpleriyle inanmışlardı. Onun ağzından hiçbir şekilde yalan çıkmadığını, din adına söylediği her şeyin muhakkak Allah tarafından geldiğini ve ileriye dair gaybla ilgili, istikballe ilgili söylediği her şeyin de muhakkak gerçekleşeceğine inanıyorlardı. Bu hadiselerden ben birini gördüm dediği kısmında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Hadis-i şerifin bu kısmını birazcık izah edelim. Allah insanların fıtratına, yaratılması esnasındaki toprağına pek çok güzel hasletle beraber emaneti de yerleştirmiştir. Emin olmak, güvenilir olmak, güvenilir insanları sevmek, onlara bağlanmak insanın fıtratında vardır. İnsanlar her ne kadar kendileri yoldan çıkmış da olsa, hıyanetle iç içe yaşıyor da olsa, emin insanlara, güvenilir insanlara karşı bir gıptası, bir hayranlığı vardır. İşte insanın fıtratında var olan adeta bir pusula gibi, devamlı kuzeyi gösteren bir pusula gibi hakkı, adaleti, merhameti, insanlığı, şefkati, buradaki hadiste geçtiği üzere emaneti gösteren bir yönü vardır. İnsan ne kadar çirkefleşirse çirkefleşsin, kötüleşsin, içinde hep iyiliğe karşı bir hasret, bir takdir, hayranlık bulunur. Kötüyken bile insanların mert olmasını ister. Kötüyken bile insanların sadakatini ister, bağlılığını ister. Kısacası, bütün bu güzel hasletler Allah'ın insanların içine yerleştirdiği, onları kendisine yaklaştırmak üzere devamlı yol gösteren birer rehber gibidir. Fakat maalesef insanlar zaman zaman bu içlerindeki fıtratı değiştirirler, bozarlar. Allah'ın kendilerine rehber olarak koyduğu o iyi duyguları kendi elleriyle kullanılmaz hale getirirler. İnşallah hadis-i şerifin devamında gelecek hafta izah etmeye çalışacağız. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarından menkıbeler paylaşıyorduk. Bugün de Allah'ın en büyük dostu, en büyük Habibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatına dair bir hadis-i şerif paylaşalım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet etmiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merkebine, bineğine ot verir, evini süpürür, ayakkabısını tamir eder, elbisesini yamar, koyunları sağar, hizmetçilerle beraber yemek yer, el değirmeni çeviren hizmetçi yorulunca ona yardım eder. Pazardan aldığı eşyayı eve bizzat taşımasına hayası mani olmaz. Zengin fakir herkesin elini sıkar. İlk defa selam veren o olur. Davet edildiği şey veya takdim edilen şey ham ve kuru bir hurma bile olsa onu hor görmezdi. Çok külfetsiz bir dostluğu vardı. Huyu yumuşak idi, yaratılış itibariyle asil idi. Arkadaşlığı güzel, yüzü güleç idi. Gülmez fakat daima tebessüm ederdi. Mahzun idi fakat asık suratlı değildi. Mütevaziydi fakat zelil değildi. Cömertti fakat müsrif değildi. Her Müslümana merhamet eden rikkatli bir kalbi vardı. Tokluk sebebiyle giyirmez, elini tamahla, açgözlükle bir şeye uzatmazdı. Muhterem dinleyicilerim, ashab-ı kiram işte böyle bir peygamberi görmüşler, tanımışlar, örnek almışlar. Onun hayat tarzını kendi hayat tarzları haline getirmeye çalışmışlardı. Görüldüğü üzere o bir kral, kendini beğenmiş, insanlara tepeden bakan, kurum satan, ulaşılmaz, erişilmez, burnundan kıl aldırmayan bir insan değildi. Evinin ihtiyacını kendisi karşılayan, kendi ihtiyaçlarını da gücü yettiği kadar kendisine temin etmeye çalışan, hayvanına bakan, evini süpüren, ayakkabısını tamir eden, elbisesine yama yapan bir insandı. Bunlar şunu gösteriyor: bir insan eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi taklit etmeye çalışırsa, onun sünnetini yaşamaya çalışırsa, insanlara yar olur, bağır olmaz. İnsanlara sevgili olur, onlara yük olmaz. Onların yükünü hafifletir, kendi yükünü onlara yıkmaz. Aynı zamanda gurur, kibir vesaire olmadığı için de kendisiyle rahat bir şekilde ülfet edilir. Ona ihtiyacını insan rahatlıkla arz eder. Onun yanına üzüntüyle girmiş olsa bile sıkıntılarından kurtulmuş olarak onun yanından çıkar. İşte Rabbimiz bize böyle bir insanı peygamber kılmış, böyle bir insanı sevmemizi, örnek almamızı, ona ittiba etmemizi, uymamızı emretmiş. Ona uyduğumuz, onu sevdiğimiz ölçüde kendi sevgisinin, muhabbetinin de kullarına yansıyacağını, Allah'ın da kullarını seveceğini bildirmiştir. Rabbimiz bizi böyle bir sevgiye layık eylesin. Rabbimiz bize Allah Resulü'nü her türlü dünyevi zevkten, her türlü dünyevi bağlılıktan öte sevmeyi, onun dinine hizmet etmeyi de her türlü güzellikten daha asil kılsın. Bizi onun dinine bağlılık hususunda, onun dinini yaşamak hususunda kendi nefsimizin eline bırakmasın. Bizi nefsimize rağmen, nefsimizin arzu, heva ve heveslerine rağmen kendine kul, Habibine ümmet eylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı burada sonlandırmış olalım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.